Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında beraberiz. Her zaman olduğu gibi Ali Rıza Bayzan hocamız, son kitabı Akla Karışıklar, hatırlatalım tekrar. Ve bendeniz Süleyman Derin, Gazali Hazretleri'nin İhya Ulumüddin adlı eserinden muhtelif bölümleri sizlerle paylaşıp şerh etmeye, açıklamaya ve istifade etmeye çalışıyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, selam.
Hocam geçen hafta çok güzel bir konuya girdik ama ben konuyu israf etmek istemedim. Çünkü bu konuda çok sıkıntı çekiyoruz. Ya neydi bu? Akıl nimeti.
Evet.
Allah-u Teala bu nimeti bize, yakınlarımıza bol bol vermiş. Ama bir takım insanlar, işte bazen eşler, bazen anne babalar çocuklarının akıl nimetine farkına varmadan zarar veriyorlar. Onları böyle aşırı bir kontrol altına alıp, onları bazen korkutarak. Bu konuda yani biraz daha iş yapmak istedim. Yani çünkü bu da bir çok büyük bir zarar ve telafisi de mümkün olmuyor bazen.
Evet, çok derin izler bırakabiliyor yani.
Yani ben sizin bir şeyinizi alsam sonra geri verip hakkınızı helal edin diyebilirim ama akıl öyle bir şey ki gittiği zaman zor geri geliyor bir. Gelse de o geçen günden ne olacak?
Evet.
O israflar.
Ben kendi çocuklarımdan bir gözlemimi aktarayım hocam. Şimdi abileri üniversiteyi kazandı gitti. Dördüncü oğlum evde artık şey oldu. En büyük o oldu yani. Şimdi abileri evde iken, şimdi abileri onu sürekli olarak şey altına alıyordu. Hani yaşça daha küçük, bir de okul olarak daha şeyde geride. Dolayısıyla kedinin fareyle oynadığı gibi onunla oynuyordular yani.
Eyvallah.
Zeka oyunları olsun, işte hayata dair olsun vesaire. Şimdi mesela çocuk bir miktar şeydi, böyle kompleksler oluşturmuştu, eziklik kompleksi oluşturmuştu abilerine
belki
karşı.
Belki hocam tabii küçük çocukların farkına varmadan zarar bir şey diyemiyoruz. Hakikaten bizim de iki oğlumuz var.
Evet.
Devamlı çocuklar işte 7-8 yaşında.
Ama bu
mücadele içinde.
Şimdi bizimkiler diyelim ki lisede, o ortaokuldayken bu oluyor.
Farkındayken
yani
de bunu yapıyorlar.
Tabii tabii. Şimdi şey, ama onlar için bu vakay adiye sıradan bir ev hali olduğu için onlara şey geliyor. Bu konuda ben şey diyordum onlara. Yani bakın, bunun şeyi sizin tahmininizden çok daha fazla etkisi olur. O burada ezikliğe kapılır.
İleride ailesine karşı yanlış davranır.
Şeyde de hemen dışarıda da ezik olur bu. Yani siz onun, ortaokuldaki çocuğun sizin kadar bilebileceğini, sizin kadar doğru düşüneceğini, sizin kadar doğru davranacağını niye bekliyorsunuz
yani
ki?
Yani basit bir şaka yaparsınız, çocuk onu ciddiye alır mesela.
Tabii. Ama bir, özellikle de onun kişiliğini ezen, sen zaten beceriksizsin ki tarzındaki eleştiriler ya da çıkarımlar çok şey etki yapıyor yani. Ya da sen çok özür, sen malsın. Diyelim ki gençler aslında çok yaygın bir söylem biçimi
çok
yani.
Çok kaba hocam.
Çok kaba.
Maalesef.
Ama bir de şu, kişiliğe dönük. Hani şunu dese, ya bu davranışın aptalca demek başka, sen aptalsın demek başka bir şey.
Hocam antiparantez bir şey sorayım o zaman. Eleştirilerimizde zata, şahsa karşı değil de fiillere karşı.
Fiillere karşı olması
yani,
lazım.
Yaptın şu işi beğenmedim demek
evet.
Başka. Seni hiç beğenmiyorum. Sen ne işe yararsın ki?
Tabii. Şimdi mesela anne baba çocuğuna ders çalıştırırken çocuğa, ya sen zaten anlamıyorsun, sen zaten şöylesin böylesin falan filan diyor. Şimdi Amir Han'ın bir filmi vardı. Hindistanlı Müslüman bir sanatçı.
Evet.
Şimdi sanırım disleksi hastalığı olan bir çocuktu. Şimdi diyelim ki bir şeye baktığı zaman kitaba oradaki harfleri dans etmeye başlıyor. Çocuk okuyamıyor yazıyı. Dans eder gibi görüyor o harfleri. Böyle düzgün bir cümle olarak onları göremiyor. Şimdi babası da çocuğunun bu durumuna tahammül edemiyor. Babası da kariyerli bir adam yani.
Bu da çok büyük hastalık hocam.
Tabii,
yani
tabii.
Çocuklarımızın bir eksikliği olsa veya eşimizin. Yani hakikaten böyle
terör
doğuştan gelen.
Terör yanlış. Şimdi Amir Han ilginç bir deney yapıyor. Amir Han gidiyor evinde ziyaret ediyor şeye, babasını. Çocuğunun durumunu ikna edebilmek için yani. Şimdi babasına orada duran bir tane şey vardı. Bir tane eşya kutusu vardı.
Amir Han öğretmen rolünde mi?
Öğretmen rolünde.
Tamam.
Çocuğun babasına orada bir ambalaj kutusu veriyor. Ambalaj kutusu üzerinde Hintçe olmayan yazılar var, tamam mı? Ama zorlasa belki okuyacak adam, tamam mı? Şimdi adam oku bunu diyor. Adam okumaya çalışıyor falan. Çabuk oku, niye okuyamıyorsun? Sen zaten böylesin falan. Adam şaşırıyor. Ne oluyoruz,
kocaman
tamam mı?
Adam bana nasıl,
ama bir de şey, adam panik yapıyor falan. Tamam mı? Sonra tabii okuyamayınca birden Amir Han sakinleşiyor. Bak diyor, ben seni rahat bıraksaydım okuyabilecek miydin? Belki okuyacaktın. Ama ben böyle üstüne geldiğimi ne olursa aklını kullanamıyorsun. Ben senin aklını kullanmana engel oluyorum. Biz ne yapıyoruz? Yani çevremizde, ailede de oluyor, çevremizde de oluyor. Birisi bir hata yaptı mı şiddetle üzerine taarruz ediyoruz.
Üzerine çullanıyoruz.
Çullanıyor. O onda daha fazla paniğe sebep oluyor. Çünkü o kaygı, o panik anında beyinde norepinefrin denilen bir hormon salgılanıyor. Bilim insanların dediğine göre. Norepinefrin denilen hormon hocam
İnsanı bağlıyor.
Toplamayı, dikkatini toplamaya mani oluyor.
Evet.
Bunun biyolojik bir şey tarafı da var yani. Dolayısıyla orada tam tersine şey etmek lazım. Yani
teselli etmek lazım hatta.
Olur böyle şeyler. Bir topla kendini, bir nefes al, rahatla diye bir telkinde bulunmak lazımken biz üstüne gidiyoruz. O zaman aklını kullanamaz hale geliyor. Ve ne oluyor? Bu bir reflekse dönüşüyor. Çoğu yerde bu tür baskıyla karşılaştığı zaman aklını kullanacağına hemen duygusal tepki vermek zorunda kalıyor. Daha o aklını kullanmadan o üstüne gelme refleks olmuş ya, hemen hormonlar devreye giriyor. Norepinefrin hormon beyinde salgılanıyor. Şey gidiyor.
Akıl elden gidiyor.
Gidiyor.
Şimdi hocam özellikle bazı anne babalar çocuklar istiyor ki sınıfın birincisi olsun. Ya bir sınıfta bir tane birinci olur. Hele 40 evet. kişilik sınıfta. Önemli olan çocuğun vazifesini yapmasıdır. Çocuk diyelim ki 10 üzerinden 8,5 getirmiş. Ya evet. Ne biçim karne bu diyor. Nankörlük yani. Anne babanın yaptığı nankörlük resmen.
Tabii.
Çocuk elinden geleni yapmış.
Yani çocuk kendine göre bir şey yapabilmiş mi yapamamış mı? Şimdi biz Naim Süleymanoğlu kadar rahmetli ağırlık kaldırabilir miyiz? Yani kaldırmaya kalksak.
Değil.
Yani tepemize ensemizi kırarız yani boynumuzu
Allah
kırarız.
Allah ona
yani.
O şeyi vermiş kabiliyeti.
Adam cep Herkül yani ona o deniyor. Şimdi ne oluyor? Anne baba çocukların şey olarak kendi zamanında eksik kalan şeylerinin telafi için ya da başkalarına hava atabilmek için.
Benim çocuğum karnesi hep o dolu. Hep 5 yani. Dolu hocam.
Evet.
İlkokul karne için dersek. Veya benim çocuğum işte tıbbı bitirdi. Yani bunlar hocam biraz çocuklarımıza baskı. Bir de hocam karı koca ve yakın akraba ilişkilerinde. Geçen hocam çok acı bir hadise duydum. Bir koca hanımını böyle yiyip bitirip mezara sokuyor hocam. Kadıncağız hastalıktan ölüyor yani. O kadar ağır ne diyelim taciz diyelim artık. Sözlü taciz bunlar tabii.
Psikolojik şiddet
psikolojik
yani.
Psikolojik şiddet uyguluyor. Aklını kadın işte kaybedecek hale geliyor. Sonra hastalanıp ölüyor. Şimdi hocam neredeyse yani hadi bıçak çekip öldürmüşsünüz.
Evet.
Parça parça her Allah'ın günü herifin bir duygusunu öldürmüşsünüz.
Öyle.
Bunun da bazen biz Türk millet hocam şimdi biraz Müslümanız. Tabii anne babaya saygı lazım, şu lazım, bu lazım, akrabaların saygısı lazım derken bunu biraz böyle mutlak hak gibi iddia edip yakınlığımıza zarar veriyorsun. Diyelim ben babayım şimdi. Çocuklarımı köle yapmaya kalkıyorum.
Evet.
Veya işte eşim falan veya anne çocuklarını köle yapmaya kalkıyor.
Esnek
onlar
davranmıyor.
Psikolojik şantaj uyguluyor.
Evet.
Eşine karşı falan filan işte.
Mesela çok basit bir şeydir ama annelerin küçük çocuğuna seni artık sevmeyeceğim demesi onun üzerinde çok dramatik etkisi vardır.
Aklını
çok küçük çocuklar için
belki.
Yani diyelim ki çocuk bir yaşından itibaren dili çözmeye başlıyor yani. Diyelim ki 1-2-3 yaşlarındaki çocuğa bunu dedin mi o bunu kişilik olarak insan olarak algılar yani.
Şu andaki yani akılında sıkıntı çeken pek çok kardeşimiz belki çocukluk döneminde belki
evet.
işte aile hayatında ya sevgi görmedi ya aşırı şiddet gördü.
Evet.
Aşırı ve gereksiz azarlar disiplin olduğu
aynen
için
öyle.
Ya pısırık hayata atılıyor.
Evet.
Yani aklını kullanamadığı için böyle altta kalıp eziliyor.
Mesela anne babasıyla ve kardeşleriyle yakın çevresiyle bebekken ve küçük çocukken sağlıklı ilişki bağlanma ilişkisi kuramayanlar bu defa arkadaşlık ilişkisi kurmakta ya da evlilik ilişkisi kurmakta zorlanıyor. Niye? O çocukluğundaki şey bağlanma yeteneğini geliştirememiş yani.
Hocam bazı anneler diyor ki çocuğu sen aklını kullanma. Ben senin aklımı kullanırım. Benim
evet.
aklım senin aklına yeter. Şunu seveceksin. Şu yemeği yiyeceksin.
Evet.
Şu kıyafeti giyeceksin. Dersler
emanet,
süre çalışacaksın.
Emanet akılla çalışacak.
Bazı eşler birbirine bunu söylüyor. Ya senin kafanı aklını kullanmana hiç gerek yok. Ben olduğum zaman sen aklını şöyle bir of yap. Yani dur. Şeyini çevir düğmesini.
Evet.
Artık bana tabi ol. Hocam bu çok yanlış bir tutum. Allah herkese ayrı bir akıl vermiş. Bunlar yani sınırları aşmadığı sürece... Harama düşmediğimiz sürece insanlara bir şahsi özgürlüğü
kesinlikle vermek gerekiyor. Çünkü çocuğun aklı, çocuğun iradesi onun kolu kanadıdır. Yani eğer anne baba olarak sen çocuğunun kolsuz kanatsız olmasını istiyorsan bunu yap. Ama yani bunu düşman yapmaz bir insana. Kolunu kanadını kırmak yani.
En sevdiklerimize verdiğimiz zararı bazen düşman yapmaz.
Düşman yapmaz yani. Öldürsen daha iyi yani. Şimdi mesela şeyde Çinlilerde bir adet var. Köpek balığının yüzgeçlerini yiyorlar. Onun belli
özellikleri.
Şimdi köpek balığını yakalıyorlar. Yüzgeçlerini kesip suya bırakıyorlar. Ya bu büyük zulüm, o hayvan işkenceyle ölecek. Öldür bari onu yani.
Evet, güzelce kurban et deyici olması, hayvancağız işkence çekmesin.
Şimdi şeyler, kuşlar mesela, kartallar hocam yuvasını şeyde yapıyor.
Yükseklere.
En yüksekte yapıyor. Bulunduğu çevreyi yukarıdan gözetmek için. Şimdi yavrunun uçması lazım ya. Şimdi yavruyu ama uçmaya zorlamak gerekiyor. Şimdi bu defa şey etmeye başlıyor. Anne baba çifttir kuşlar hep. Hı-hı. Onlar eşlerine sadık ve bağlıdırlar. Onu uçurabilmek için yandaki ağaçlara şey koymaya başlarlar.
Yemek işte.
Yemek neyse, ya da orada da bekler ağzında. Gelir yanına, vermez, gider yandaki şeye, ağaca geçer. Gel burada al diye yani. Yani onu kendi kanatlarıyla uçmaya teşvik ediyor.
Hocam Mevlana, Gazali Hazretleri şu örneği de veriyor. Anneler alınmasın ama babalar tabii akıl tarafı güçlü olduğu için işte çocuğu zorla sabah okula yazdırmak ister, okula götürmek ister. Hasta olunca doktora götürür. Anneler bazen ya niye çocuğu işte şey yapıyorsun falan filan. Hakikaten şimdi mesela biz çalışıyoruz. Gittiğimiz zaman memlekete babalarımız hemen biletimizi alır. Aman oğlum işine geç kalma. İşine atılma. Çünkü babalar akıl tarafı.
Evet.
Anneler der ki oğlum bir hafta daha kalsan. Bir ay daha kalsan.
Evet.
Onlar tabii.
Yani ama işte şey, aşırı merhametin de işte bir şeyi oluyor. Ben şey diyorum annelere. Nasıl çocuğunuzu sütten keserken bir cerrah gibi davranıyorsanız, yaptığınız işin acı verdiğini ama bunun zaruri olduğunu, o çocuğun geleceği için zaruri olduğunu biliyorsan, burada da öyle yapman lazım. Kendini de dizginlemen lazım yani. Aşırı merhametle büyüttüğün çocuk hayata nasıl tutunacak? Her yerde o merhameti görecek mi bu çocuk?
Hocam bugün Allah alem ailelerin bitmesinin bir sebebi de şu diye düşünüyorum. Biz çocuklarımızı evde sultanlar gibi, prensesler gibi yetiştiriyoruz. Çocuklar böyle yani bir dediği iki yapılmıyor.
Evet.
O da ayrı bir şey. Yani çocuğu baskı yapmak ne kadar zararlıysa.
Zararlıysa aşırıya, evet.
Aşırı.
Denge dediğimiz bir şey var.
Aşırı bir çocuğa hiç hak etmediği şeyler almak, o fırsatları vermek de bir kötülük.
Tabii hayatta da her şeyi hazır bulacağını düşünüyor. Her şeye erişebileceğini düşünüyor. Erişemeyince de bu defa ne başlıyor? Yoksunluk. Evde her istediği önünde, istemediği arkasında okulda notu bekliyor. Çevrede arkadaşlarının kendisine öyle davranmasını istiyor. İşe girdiği zaman son derece şey istiyor yani, ekmek yerden su gölden gelsin istiyor.
Hocam geçen bir özel okulla alakalı bir arkadaşı birkaç kez soru sordum. Dedim nasıl durumlar? Ya buradan da belki dinleyenler, muhterem dinleyicilerimizden kimseler varsa alınmasınlar. Hocam dediler, özel okulların büyük kısmında öğretmenler mesleğini yapamıyor.
Maalesef.
Anne babalar gelip benim çocuğuma niye mesela 10 değil de 9 verdin? Bunun kavgasını yapıyor.
Bu artık devlet okullarında da sirayet etti hocam.
Yavaş yavaş
yani.
Oraya da gelmeye başladı. Devlet okullarına nispeten yine biraz daha hani.
Biraz daha var ama şey, çok baskı olunca da diyor ver kurtul yani ya, öğretmende.
Öğretmen istiyor ki herkes hakkını vereyim. Yani evet. 9 alan 10 almaya çalışsın. 7 alan 8 almaya çalışsın. Hep ilerlemeye çalışsın. Şimdi çocukların hepsine 10 verdiğiniz zaman kimse kendini geliştirmiyor. Aslında çocuklara kötülük yapıyorsunuz.
Tabii kesinlikle.
Yarın üniversite imtihanında, bir test imtihanında makinenin kimseye merhameti yok.
Evet.
Ama oraya kadar insanlar kendini böyle, anne baba bazen çok baskı yapıyor. Gereksiz yere çocuğa. Bazen de gidip hak etmediği şeyi
talep ediyor.
Talep ediyor. Ve böylece akıl nimeti tam gelişemiyor diye hocam düşünüyorum. İnşallah bu konuda dikkatli olalım diye bunları hatırlattık.
Evet kesinlikle. Yani evet. İnsan kendi aklına, kendi sağlığına mukayyet olmalı, değer vermeli. Şükrünü yapmalı ama çevresindeki insanlara da saygı duymalı. Aklına, sağlığına, onlara zarar vermemeli yani.
Eyvallah. Hocam şimdi akıl nimetini böylece geçelim. Ahlak nimeti diyor. Hocam bugün işte maalesef nimet olarak göremediğimiz belki şimdi herkes bir hayat telaşı var. Herkes bir meslek edinmek falan diye koştururken güzel ahlaka önem vermiyoruz veya fark etmiyoruz sanki. Yani çocuğumuzun başarısı işte koleji en iyi puanla geçmesi, üniversite yüksek puan alması. Hatta geçen bir anne dua ediyor. Allah'ım kızım en iyi okulları kazansın, üniversite kazansın diye. Sonra diyor ki bir yerde, Allah duamı kabul etti. Çocuğum diyor en iyi okulu kazandı ama diyor bir gün dedim ki evladım bir bardak su getir. Anne ben senin hizmetçin miyim? Git kendin getir dedi bana diyor. Şimdi güzel ahlaka getireceğiz meseleyi. Şöyle evet. İmam Gazali, ahlak nimetine gelince kim olursa olsun herkes başkasında beğenmediği birçok kusur, eksiklikler ve kötü huylar görür. Onları beğenmez ve yerer. Şüphesiz bunları beğenmemesi bu kusurların kendisinde olmaması içindir. O halde iyi ahlaka sahip olduğu için Allah'a şükretmesi gerekir. Çünkü Allah ona güzel ahlakı, diğerlerine kötü huyu vermiştir. Hani böyle farz etsek bile.
Evet.
Değildir muhakkak yani. Herkes kendisini mükemmel görebilir de öyle görüyorsak bile o zaman o güzel ahlakı şükredelim. Veyahut da hocam çocuklarımızda gördüğümüz güzel ahlakı geliştirmeye çalışalım. Onların üstünü örtmeyelim.
Evet, bu ama aynı zamanda hocam kötü insanın kötü huylarını fark edip bunların üstüne gitmesine de işaret
orası
ediyor.
Da var, aynen.
Orada da ne yapmalı insan? Yani kendini analiz etmede. Ya diyelim ki öfke patlamaları yaşıyorsa bir insan, bunu telafi etmek için bir çaba içerisinde olması lazım. Diyelim ki bir yandan cömertliği vardır. Bu iyi bir şey. Bunun üzerine gitmeli, devam etmeli. Ama öbür yandan da cömertliği için şükretmeli ama öfke kontrolü için de kendine bir tedavi süreci uygulaması lazım yani. Ya kendi kendine yapabildiği kadar yapacak ya da gerekirse profesyonellerden bu konuda destek alacak yani.
Hocam bir sufiye soruyorlar, bu güzel ahlakı nereden öğrendin diye. Kötülerini öğrendim diyor. Ya diyor, sen kötülerine ahlak öğrenir mi? Beni kıran bir insanın hareketini ben yapmadım diyor. Diyelim ki biz trafikte sizi rahatsız etti. Siz öyle araba sürmeyeceksiniz. Ne bileyim size birisi dedikodunuz yaptı, üzdü sizi.
Evet.
Siz kimsenin dedikodusunu yapmayacaksınız. Birisi size kaba davrandı. Siz başkasına kaba davranmayacaksınız. Yani hocam çok ilginç, bu sufiler bazen hiç olmadık adamlara ters çıkarabiliyorlar. Bir de hocam bu IQ diyorlar şimdi, biraz önceki ilim, akıl, nimet, zeka biliyorsunuz. IQ ölçümleri var şu anda değil mi?
Siz evet.
Hocam yakından. Hocam en son araştırmalar şunu gösteriyor. IQ'dan çok EQ, yani emotional IQ diyorlar.
Duygusal zeka.
Duygusal zeka hayatta başarılı kılıyor. Bakıyor insanlar mesela üniversite puanlarına, giriş puanlarına çok yüksek olanlar var. Bir de çocukların duygusal zekasını ölçmüşler. Şöyle ilkokulda diyelim ki bir çocuk çok merhametli, arkadaşlarına çok ilgileniyor, paylaşıyor. Biz düştüğü zaman üf üf diyor, onun böyle dizini işte ovuşturuyor, iyi etmeye çalışıyor. Bu insanlar ileride ölçüm yapıyorlar hocam. Bu batılılar çok ilginç insanlar. 30 sene sonra adamı buluyorlar.
Evet.
İlkokul kayıtlarındaki öğretmenlerin
karşılaştırmasını yapıyor.
Duygusal zekası yüksek olduğu çok daha başarılı hayatta. Çünkü Allah-u Teala herkese bir orta bir zeka vermiş. Ama bu duygusal tarafı, ahlakı geliştirmek bizim elimizde. Onu geliştirenler, işte daha sabırlı, daha toleranslı olanlar, işte diyelim ki bir fabrikada müdür oluyor. Herkesi idare ediyor çünkü. Diğeri geçimsiz, asabi.
Evet.
Bununla kavga, bununla kavga. En son diyor ki patron, ya sen bizim fabrikada işi bırakmayacaksın.
Evet.
Olmaz diyor. Adamı alıp başka bir, daha alt bölüme mesela indirgiyor. O yüzden yani biz Türk milleti bugün çok bir IQ yarışındayız. Yüksek puan, üniversite puanı, bilmem ne puanı. İşe gireceğiz işte ALES puanı. Hocam Türkiye'de maalesef hayat tamamen imtihanlar etrafında
dolaşıyor.
Yani insanın tecrübesini, duygusal zekasını ölçen imtihanlar pek yok. Mesela biz polis alacaksınız. Adamın duygusal zekası çok güçlü olacak. Yani öfkesine hakim olacak. Bir de belinde silahı da var. Şimdi her birkaç ayda bir polis çıkarıp kafasına göre adam vuruyorsa mesela, Amerika'da çok görüyoruz değil mi hocam?
Evet, Amerika'da çok.
Demek ki kişilik bozuk olan bir adam istese üniversite imtihanında en üst puan alsın. Hiçbir kıymeti yok.
Evet.
O yüzden belki bu ahlak nimetini hocam şahsi bir kazanım değil de belki bir iş alımlarında bile belki kullanmak lazım. Ne dersiniz?
Yani şimdilerde mesela iş etiği denmeye başlandı. Etik ahlak felsefesi aslında da ahlak yerine kullanılıyor. Yani bir işte sadece görünür zahiri kurallara uymak değil, onun ahlaki boyutu da hesaba katılmaya başlandı, ihtiyaç hissediliyor. Ama uygulama bu konuda son derece zayıf. Özellikle bizde ailede çocuğa dediğiniz gibi sadece okul başarısı değil, ahlaki değerleri aşılama. Orada şöyle bir paradoks var galiba hocam. Şimdi geleneksel değerler aşılanırken, İslami değerler aşılanırken zaman hesaba katılmadan yorumlanabiliyor. Diyelim ki iyiliksever olmak lazım. Muhtaç insanlara yardım etmek lazım. Ama diyelim ki bakıyor birisi her gelene, her dilenciye para vermek mesela, bu yanlış bir şey. Niye? Onların bir kısmı belli halinden profesyonel olarak bu işi yapıyor yani. Şimdi bazı diyor ki ben ona bakmam, kendi niyetime bakarım. Hayır diyorum, sen ona da bakmak zorundasın. Çünkü o verdiğin para senin paran değil. O bir muhtacın hakkı. Sen onu bir profesyonele vererek bir gerçek muhtacın hakkını gasp etmiş oluyorsun. Sen zannediyorsun ki para benim, istediğim gibi harcarım. Hayır, o para sana emanettir. Kimin emanetidir? Muhtaç insanların ya da yardıma muhtaç bir hayvanın ya da susuz kalmış bir ağacın sulaması içindir bu yani.
Yani ahlaki duygularımızı da hocam kontrollü yani, geliştireceğiz, kullanacağız.
Tabii. Aksi halde ne oluyor? Mesela işte hep iyi niyetimden kaybettim diyor. Diyorum ki
Çok güzel hocam bir şey söylediniz.
Şimdi hep iyi niyetinden kaybettin, sen iyi niyetine zeka eşlik etmedi demektir. Şimdi bir insan sadece zekasını kullansa bir olayda, iyi niyeti kullanmazsa yanlış yapar mı? Yapar. Çünkü ahlaki sınırları kaldırır ortadan. Ama sadece iyi niyeti kullanırsan, zekayı kullanmazsan, hiç kullanmazsan, mesela bir insanla güven ilişkisi kurup kuramayacağını bilmiyorsun. Şimdi bize diyor ki ben ya güvenirim ya güvenmem. Hayır diyorum, niye öyle olacak ki? Şimdi yeni tanıdığın bir insan güvensizlik duyarsan kötü bir şey. Çünkü ilişki kuramazsan.
Dostluk kuramazsın.
Tam güvensen daha tanımıyorsun ki. Kur'an diyor ki bilmediğin şeyin ardına düşme. Ne yapacaksın? Şunu diyorum. Mesela sen kendine zarar gelmeyecek şekilde ona kredi vereceksin. %10 güven kredisi.
İlk başlangıçta.
%10. Karşılık çıktı. %20. Karşılık çıktı. %30. Öbür türlü ne oluyor? Bir güvensiz ilişki yaşıyor. Ondan sonra bütün ilişkileri güvensiz hale getiriyor. Hem kendine zarar hem başkasına zarar oluyor yani.
Hocam şu...
Dolayısıyla İslami değerleri yaşarken bu şeyi hesaba katmak zorundasın. Bu şehir koşullarını, yaşam koşullarını hesaba kötü bir şekilde kullanılmasa mani olmak zorundasın.
Hocam şöyle
yani.
Diyelim mi o zaman? Yani biz nasıl IQ'yu geliştirmek için yüzlerce testler, mesler hazırlamışız ülkemizde. Biraz da ahlak zekamızı, ahlakımızı geliştirmek.
Kesinlikle.
Kontrol ve şehir hayatına uydurarak tabii. Şimdi yani dağda bir adam size ekmek istese başka verirsiniz.
Evet.
Ama şehir merkezinde istismar etme oranı yüksek olduğu için ona göre daha ölçülü olmak lazım diyelim. Hocam kısa bir ara verelim.
Eyvallah.
Biraz daha bu konuya devam edelim. Çünkü bugün biz ahlaki değerleri değer olarak sanki görmüyoruz. Hatta çok özür dilerim ama
enayilik
bazen
gibi
de enayilik gibi görülüyor.
Evet, evet.
Şöyle hocam, yani şimdi bugün herkes şey peşinde. Yüksek test zekası diyelim biz buna.
Evet.
Türkiye şartlarında memur imtihanında yüksek puan almak, üniversiteye girerken yüksek puan almak. Bu büyük bir nimet. Ama çocuğumuz merhametli, çocuğumuz mesela ne bileyim böyle kişisel ilişkilerini çok güzel kurabiliyor. Ya boş ver evladım bunları. Bunların para karşılığı yok gibi bir yaklaşım var.
Evet.
Bu çok büyük bir kayıp olduğunu düşünüyorum. Yani değerler eğitiminde sanki biraz hocam sınıfta kalıyoruz.
Evet, yani bugün zeka neye gelmiş bizim dünyamızda? Matematik başarısına. Çünkü tüm diğer dersleri şöyle ya da böyle öğrenciler halledebiliyor. Sonucu artık matematik belirliyor yani. Hesap kitap. O nedenle sadece hesap kitap üzerinde gittiğiniz zaman, ama hayat matematikten ibaret değil yani. Hayatta matematik şart. Ama sadece matematikle hayatınızı yürütmeye kalktığınız zaman ise o hayatın şeyi yok yani. O zaman aşk yok, heyecan yok, coşku yok, anlam yok, değer yok. Çünkü matematikte bunları ifade etme şansına sahip değilsiniz yani. Dolayısıyla biz çocukların akademik başarısına, okul başarısını önemsediğimiz kadar onların ahlaki değerlerini de önemsemeliyiz. Çünkü insan olarak zenginleşmeleri bu sayede olur yani. Yoksa o insan son derece ne çıkıyor ortaya? Bencil bir tip çıkıyor. Mesela aileler bunu ne zaman fark ediyor? Daha çok ergenlik dönemine girdiğinde fark ediyor. O zamana kadar bir şekilde çocuk üzerinde nüfuzu var.
Bir de şöyle hocam, ergen olmadan önce yaptığın hatalar hoşumuza bile gidiyor.
Diyelim yani.
Çocuk bencilce davranıyor.
Biz ona
komik geliyor.
Hoş geliyor.
Hoş geliyor.
Ama yani ergenlik döneminden itibaren bunlar yapmaya başladığı zaman vay anne baba şunu anlıyor. Bu çocuk artık beni saymıyor yani.
Evet. Benimle bir şey paylaşmıyor.
Paylaşmıyor.
Bence.
Beni bir değer olarak görmüyor yani.
Evet.
Beni bir değer olarak görmüyor. Yani ben eğer yemeğini hazırlıyorsam, elbiselerini yıkıyorsam, cebine harçlık koyuyorsam.
Güzel, iyi.
Tamam. Bu kadar yani. Benden beklediği bu yani.
Hizmetçi.
Evet.
Anne yani, baba oluyor
ama
hizmetçi.
Ama şimdi kusur çocukta bulunuyor da. Ergende bulunuyor da, ama bunu bu hale getiren bizim tarzımız oluyor yani. Zamanında o çocuğa bencillik aşısını biz yapmışız yani.
Öyle hocam, maalesef.
Paylaşmayı öğretmemişiz mesela. Merhameti öğretmemişiz.
Hocam benim bildiğim bazı güzel insanlar var böyle. Kandil geceleri çocuklarla beraber güzel böyle fakirler için fakir mahallelerine gidip oralarda böyle erzak dağıtıyorlar. Birine bir yardım edilecekse çocuğuna yaptırıyor onu. Git diyor şu amcanın cebine görünmeden 20 lira koy diyor mesela.
Koy.
Çocuklar anne babasından cömertliği öğreniyor. Hilmi öğreniyor. Kızmamayı öğreniyor. Ne bileyim paylaşmayı öğreniyor.
Bu çok önemli. Biz ne yapıyoruz? Habire nasihat. Bu değil. Etkinlik. Bir şey yaptırmak. Çocuğa yaptırmak bunu yani. dediğiniz işte yardımı onların elinden şeye ulaştırmak yani.
Mesela hocam pazardan geldik. Hadi evladım şunu komşumuza götür. İşte biraz meyve de komşuya almak.
Evet.
Bunlar hocam eskiden çok yapılırdı. Bugün tam tersine aman oğlum kimseyle bir şeyini paylaşma, kimse evet. Paranı kaptırma falan. Tabii ki çocuklar istismar edilmesine de izin vermeyeceğiz ama
merhametlerinde ondan da geri kalmayacak yani.
Ben mesela bazen çocuklara bir gofret alırsam hani 5-10 tane fazla alıyorum. Oğlum sevdiğin çocuklar arkadaşlarına dağıt bunları. Onlarla bir şeye gir falan diye. Yani bunu daha çok düşünmemiz lazım. Sanki bu konularda birazcık hocam hatta tam tersi de var bugün. Şimdi çocuklar bunlar okullarda ufak tefek kavga falan ediyorlar. Her anne baba bir hakim bir gattarı şey gibi sakın affetme kim yaptı falan. Ya çocuktur bu bazen iter.
Evet.
Bazen hani çelme takar farkına varmadan.
Evet.
Veliler kavga edecek neredeyse.
Evet.
O kadar böyle bir hazımsız millet olduk ki. Yani çocukların çocukla çocuk olunur olunmaz lafı var. Onu bile hocam unuttuk maalesef. Yani son çocukla kötü ahlak olunca.
Evet.
Faturayı başkasına kesmeyelim.
Ya da şey mesela öğretmenler uyardığı zaman öğrenciyi biraz diyelim ki şey artık engelleyemediği bir durum var öğretmenin. Sesini yükseltmişse vay benim çocuğuma nasıl bağırırsın oluyor. İyi de sen evde bağırmadan çocuğunu şeyde biliyor musun yönetebiliyor musun?
Evde iki çocuğu bağırmadan yönetemiyorsun.
He.
O öğretmen 40 çocuğa ufacık bağırdığı zaman şikayet ediyorsun.
Ha şu öğretmenin diyelim ki tırnak içinde aşırı hareket etmesi yanlış atıyorum haddinden fazla rezil kepaze etmesi yanlış ama öğretmenin hiç uyarmasına izin vermeyeceksen senin çocuğuna zarar sonuç olarak yani.
Sana da zarar.
Tabii yani.
Bir gün seni dinlemez çünkü.
Yani.
Aynen. Hocam şimdi İmam Gazali Hazretleri başka nimetleri de sayıyor ki yani biraz farkındalığımız artsın diye. Şimdi biz biraz daha umumi olan nimetlere geçelim. Kim olursa olsun Allah Teala ona suretinde, şahsiyetinde, ahlakında, sıfatında, ailesinde, evladında, meskeninde, memleketinde, akrabasında, ululuğunda, mevkiinde veya diğer herhangi bir hususta öyle bir nimet vermiştir ki o nimetin kendisinden alınıp başkasına verilmesine asla razı olmaz. Yani evet. Hocam bugün mesela diyor mümindir, kafir değildir. Canlıdır, ölü değildir. İnsandır, hayvan değildir, erkektir, işte çocuk değildir. Sağlamdır, hasta değildir. İnsan hocam her insan hakikaten şu anda başkasına parayla vermeyeceğimiz onlarca yüzlerce özelliğimiz var.
Evet.
İşte bu vücut nimetleri belli. Ailemizle mesela vermek istemeyiz. Kimse annesine babasına değişmek istemez. Her çocuğa sorsanız hatta hocam biraz hadi ufak bir komente katalım. Bir soru şeyi gün elime geçti. Senin kahramanın kim diyor? Babam diyor. Niçin babamdır? Babam hiçbir şeyden korkmaz. Hiç korktuğu bir şey yok mu? Var diyor annem diyor. Şimdi tabii biraz komik ol. Her insanın mesela çocuğun gözünde anne babası kahramandır.
Evet.
Kimse annesini babasını hatta bazı anne babalar biraz çocuklarına iyi davranmasa bile o çocuk yine anne babasını çok sever. Hani Allah-u Teala bu şekilde evimizde, memleketimizde işte siz mesela hocam kendi memleketinizi çok seversiniz. Ben kendi memleketimi çok severim.
Evet.
Allah-u Teala böyle bize hakikaten psikolojik olarak bunlar nimettir. Yani bana göre mesela diyelim ki hamsi çok cazip gelmeyebilir. Size göre de bizim oranın başka bir gıdası cazip gelmeyebilir.
Ama hamsi bizim için mesela hamsidir. Biz yani, balık değildir. Balık ayrı, hamsi ayrı yani.
Hamsi.
Bütün deniz şeyleri, diğerlerinin hepsi balık. Hamsi mesela bizde yani.
Özel bir yeri var. Allah evet. Bizi sevdirmiş. Ha şunu diyeceğim. Bu da Allah'ın büyük bir nimeti. Psikolojik olarak bizi evet. Sevdirmesi. Yani dışarıdan bakır dersiniz ki ya bu bölgede yaşanmaz diyorsunuz mesela. Bir yere gidiyorsunuz. Böyle kıraç, ağaçsız falan filan. Ama o adama deseniz ki ya kardeşim sana gel ev verelim. Dağ tepesinde yeşillik, ormanlık bir yerden. Oraya gitmiyor.
Evet.
Hatta bir ara çok komik bir şey olmuş. Bu Afganistan civarından bazı Kırgız kabileler Türkiye'ye tabii iltica ediyorlar. Onlara böyle sıcak bölgelerden işte İzmir taraflarından güzel yerler vermişler. Tabii bunlar şimdi soğuk iklim insanı. Orayı çok kıymetsiz görmüşler. Demişler ki bizi dağ başından bir yere. Doğu'da, dağ, Van'da falan. Burada bazı Kırgız köyleri var. Şimdi makul bir Türk diyor ki ya bunlar enayi mi? İzmir'deki arsalar şu kadar para yapar. Bilmem dağın tepesindeki arsalar hiç para yapmaz.
Evet.
Ama Allah onları oraya sevdirdi işte oraya gitmişler. Yani diyeceğim
evet.
Her bölge kendi bölgesini seviyor. Kendi ailesini seviyor. Kendi milletini seviyor. Bunlar da Allah ayrı bir nimet diyor. Ne dersiniz?
Yani burada bu sevgiler son derece önemli. Bunu başka insanlara bir nefrete dönüştürmedikten sonra, başka insanları ötekileştirmedikten sonra bir insanın kendi ailesini, kendi memleketini, kendi insanını sevmesi son derece şey, doğru bir şey. Ama bunu şeye, bir memleket narsizmine bir dönüştürürse orada bir aşırılık söz konusu olur yani.
Hocam şimdi bu nimetleri nimet bilmek psikolojik bir hadise. Şöyle, Allah-u Teala'nın kendisine verdiği nimetleri küçümseyerek kendinden daha ileride olanlara bakmak doğru olur mu? Şimdi Allah bu kadar nimet vermiş.
Evet.
Normalde biz bunları seviyoruz. Yani aklımızı sevdirmiş. Herkes elini ayağını, vücudunu sever.
Evet.
Normalde. Ama hatta geçen güzel bir şey yaptım. Her bir insanın bir yaptığı estetik bir ameliyat başka birinin kaybıdır. Şu manada siz burnunuzu şey yapınca kıyas ediyorsunuz bu sefer.
Ha evet.
Şimdi saçını boyatmış atıyorum yani basit şeyler. Daha ciddi biliyorsunuz estetik operasyonlar yapılıyor falan.
Evet.
Şimdi hep kıyas ettiğiniz için sevemez hale geliyorsunuz.
Kendi aynen boyunuzu,
öyle. Kendi saç renginizi falan.
Özellikle hocam ergenlerde mesela bir kendi kendinden nefret başladı bu yüzden. Kendi bedenini kastediyorum yani. Kızsa hep daha güzellerin şeyinde, arzusunda. Erkekse daha güçlü, daha gösterişli erkeklerin, o hep onlar gibi olma arzusunda. Bu defa bu neye dönüşüyor? Yani demek ki benden bir şey olmaz noktasına geliyor ve kendi bedeninden nefret etmeye başlıyor.
Ama hocam esas amaç da şu, işte oradan para kazanacaksın bedeniniz üzerinden.
Çünkü kapitalizm bunu telkin ediyor. Ne yapıyor? Ekrana mankenler çıkarttığı zaman kadın ya da erkek fark etmez. Olabilen en gösterişli olanı, en güzel olanı, en yakışıklı olanı, en kusursuz olanı şey olarak kastediyorum.
Hatta hocam aramızda kalsın. Olarak. Onların da normal durumları hiç görünükleri gibi de değil.
Ha onları tabii tabii.
Bir teneke boya harcayarak
o hale geliyor yani.
Malzemelerle yani parlatıyorlar.
Evet evet. Tabiri, bir maymunu bile şeye dönüştürebiliyorsun yani.
Yerindeyse
evet.
Hocam caiz görün. Yani ondan sonra bir de öyle bir ekstra şeylerle insanları kandırıyorlar maalesef.
Evet.
Sonra birazcık fazla kilosu olan kendini beğenmiyor. İşte kimisi konuşmasını beğenmiyor. Ben İstanbul işte aksanıyla konuşamıyorum diyor. Kimisi efendim başka bir şeyini beğenmiyor. Şimdi yok hocam İmam Gazali Hazretleri. İnsan diyor kendini araştırır ve durumunu düşünürse Allah-u Teala'nın kendisine tahsis ettiği birçok nimetleri bulur. Hususuyla iman, ilim, Kur'an, huzur, sıhhat, emniyet ve benzerleri kendisine nasip olan pek çok özel nimetlere mazhar olmuştur. Özel hocam da şunu söylüyor burada İmam Gazali Hazretleri. Pek çoğumuz diyor sıhhat içindeyiz, emniyet içindeyiz. Yani korkumuz yok. Hatta şurada şöyle bir şey var. İslam büyüklerinden birisi diyor ki bu bir eski kitaplarda geçen kutsal kitaplarda geçen bir kelam. Kulumu üç şeyden müstahni kılarsam ona nimetimi tamamlamış olurum. Yani üç şeyden onu emin kılarsam. Nedir? Hmm. Hükümdarın adamlarının kapısını çalmasından yani mahkemeli bir işiniz yok hocam. Hmm. Herhangi bir devlet başkanlığının veya mahkemelerin sizin peşinizde olmaması çok büyük bir nimet. Tedavi için doktordan eminsiniz. Doktora muhtaç değilsiniz. Ve geçim için başkasının malına göz dikmekten de Allah sizi korumuşsa artık Allah'tan isteyecek hiçbir şeyiniz yok. Allah'a şükür etmeniz lazım.
Evet.
Yani mahkemeler peşinizde değil. Herhangi bir kanun kaçağı değilsiniz elhamdülillah. Ondan doktorluk bir işiniz yok sağlığınız yerinde.
Evet.
Kim yani evinizde ekmeğiniz suyunuz da var ki komşunun işte tavuğu kazdır demiyorsanız bundan sonrası nankörlüktür diyor hocam.
Evet. Yani işte şey insan şükür sahibi olmadığında yerini ihtiras almaya başlıyor. Ve ihtiras muhteris artık onun duru durağı yok. Hem kendini yiyip bitiriyor hem çevresini yiyip bitiriyor. Şükür etmediği zaman haset ediyor. Başkasının malında, mülkünde, makamında, özelliğinde şeyi oluyor. Gözü oluyor yani.
Ve kendine de hayatı zehir ediyor aslında.
Tabii, en tabii,
zararı
tabii.
Kendine değil mi hocam?
Tabii yani.
Hocam bir Arap şairin bir bedduası var. Aman Allah bizi muhafaza buyursun. Yetecek kadar nefakan, sıhhat ve huzurun olduğu halde hala sıkıntı çekiyorsan Allah seni sıkıntıdan kurtarmasın diyor.
Doğru.
Yani şimdi evinde yemeğin var.
Evet.
Huzurun da var. Efendim sağlığın da var. Ya yan komşunun tavukları benden daha fazla. Yan komşunun çocukları benden daha fazla.
Evet.
Olabilir. Allah onu takdir etmiştir. Bir de hocam şurası var. Mevlana Hazretleri buyuruyor. Kimsenin diyor kıyafetine özenme. Sen diyor o kıyafeti kazanan adamın diyelim doktorun o üniformaya girmek için yaptığı sıkıntıyı bilsen hayatta özenmesin. Adam günlerce gece nöbeti tutuyor.
Evet.
İşte falanca subay dışarıdan bakınca yıldızlarımızda çok adamcağız yazık ne kadar eğitimden geçmiş, ölüm tehlikesinden geçmiş, dağlarda efendim işte yılan çiyan hani komando
eğitim evet, derler evet, ya. Evet, evet,
aslı
evet,
var
evet.
Bilmiyorum ama aslı var veya yok ağır eğitimden geçmiş.
Tabii.
Şimdi sen diyorsun ki biz o süreci görmüyoruz. Hemen sonucu. Ki, ne güzel kıyafeti var subay efendinin. Belinde de kılıcı var, ne güzel. Oho, benim de olsa. Ama sen o sıkıntıyı çekmedin. Bu sefer huzursuz oluyoruz. Geçen bir yerde konuştum hocam. Dağdaki şey der ki diyor çoban. Ya şimdi memur olmak varmış. Bir masa başında şöyle çayın kahven ayağına gelecek. Kravatlı böyle tertemiz kıyafetler. Bizimki iş mi kardeşim ya? Dağın başında 3 tane koyun.
Evet.
Sıcağın altında. Sigorta yok, bilmem ne yok. Yok yok yok. Memur der ki ya diyor şimdi bu hayat kölelik bizim için. Masa başında köleyiz biz.
Evet.
Olacak 3-5 koyunun tüfür tüfür dağların başında.
Değil mi?
Öyle şırıl şırıl akan efendim ırmakların, nehirlerin.
Temiz hava, doğayla temiz baş başa.
Şimdi herkes başkasını özeniyor.
Evet evet. Çünkü kendi nimetlerinin farkında değil, şükrünü bilmiyor. O zaman ne oluyor? Başkasına özeniyor. Özeniyor da ne oluyor? İşte kendi kendine işte insan sıkıntı ediyor, dert ediyor yani. Metin Ekrem Korkmaz isimli bir şair arkadaşım var. Şey diyor, insanların dertleri 3 kategoridir diyor. Küçük dertler, orta dertler, büyük dertler. Şimdi diyor büyük derdi kalmazsa insan öyledir diyor. Rahat duramaz, alır bir orta derdini büyütür.
Dert olmasa dert bulur kendisine.
Yani diyelim ki orta derdi kalmadı, küçük derdini alır büyütür. Şimdi bazen insanın başına hocam öyle bir dert geliyor ki eskiden büyük gördüğü dert, dert olmaktan çıkıyor.
Diyelim ki hocam hapiste yatan bir adam için değil mi? Bir sokağa çıkmak en büyük nimettir.
Yani.
Ama dışarıda olan bir adam için.
Evet.
Belki işte ayakkabısının markası.
Evet.
Belki işte efendim bir üniversiteyi kazanamamak.
Evet.
Çok büyük derttir.
Ya da şey hocam, şimdi bazen Anadolu'daki arkadaşlarla görüşüyoruz. Ya diyor işte işe araçla gidip giriyorum. Nasıl araçla? Asansöre biniyorum diyor. Şeyde aynı binada kulakları çınlasın. Çay elinden bir arkadaşımız.
Evet.
Aynı binada lojman üst katta. Devlet dairesi altta, tamam mı? Araçta gidip geliyorum diyor. Çok zahmetli oluyor. Şimdi bizim gibi İstanbul trafiğinde ortalama 1 saat kaybetse ya. Şey toplam 2 saat gidiş geliş.
Ama hocam geçen de güzel bir şey duydum. Ya 2 saat diyoruz ama ya diyor iyi de işte güzel bir otobüste gidiyorsun. Yani atalarımızın 1 haftada gittiği yolu
bu kadar zamanda gidiyorsun.
Tabii. Onu bile hocam iyi düşünmek lazım. Ben bazen işte arabada trafikte canımız sıkılıyor. Öyle özel araban varsa hiç böyle bir hakkımız yok. Aç bir Kur'an-ı Kerim dinle. Aç bir faydalı bir audiobook
diyorsunuz. Yani işte şey kısmı hakikaten arabadaki zamanı değerlendirmek lazım. Şimdi mesela eskiden insanlar daha çok sıkıntı yapıyordu. Çünkü cep telefonlarıyla beraber meşgalesi oluyor yani. Ya oyun oynuyor, ya sosyal medyaya takılıyor, ya gazete okuyor. Şimdilerde eskiden kitap okuyan daha çok olurdu. Bugün metrobüse gelirken bir tane kitap okuyan genç gördüm. Delikanlı. İmrendim yani vallahi dedim ne güzel.
Ama hocam şu var yani bu telefonlarımızda bir dil öğrenmek için işte bir İngilizce, Arapça neyse bir şey dinlemek, bir Kur'an-ı Kerim dinlemek bir kitabı dinlemek o da esasında.
Tabii tabii şey aynı var şey. Geçen programlarda değinmiştik, sesli kitap diye bir şey var, internette tarayabilirler. Yani sesli kitap dediğim yani hikayeler, romanlar, klasikler, tasavvuf kitapları, işte ilmihaller vesaire bunlar seslendirilmiş. Epeyce şey de var internette bulup bunları telefonlarına dinleyicilerimiz yükleyip eyvallah kullanabilirler
hocam
yani.
Hocam son bir şeyle hadis-i şerifle bitireceğiz şimdi. Bugün güzel bir şey sohbet oldu, teşekkür ederiz.
Eyvallah.
Büyük Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim ki aile ve servetinden emin, ailenin sağlık içinde, servetinizde hırsızlar hırsızlar peşinizde değil, vücudunda afiyet, sağlık içindesiniz ve günlük nafakası olduğu halde sabaha çıkarsa bütün dünya varlığı mülkü kendisine verilmiş bir kral gibidir sanki.
Evet.
Şöyle hocam, şimdi aileniz, siz sağlık içindesiniz, bir günlük nafakanız da var. Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem bir günlük diyor. Şimdi insanlar hocam 6 aylık 7 aylık nafakası var ama 10 senelik yok diye üzülüyorlar.
Evet.
Şu anda her birimiz yani varlıklarımızı ortaya koysak herhalde bir 10 sene 5 sene 3 sene en az olan birkaç senelik ekmek parası vardır cebinde. Yani bir nakit olarak bankada vardır. Veya altın olarak yastık altındadır. Veya arabası falan vardır. Yani çok asli olmaya ihtiyaçları vardır. Buna rağmen kaygılıyız.
İşi gücü vardır.
Buna rağmen kaygılıyız. Peygamber Efendimiz bizi tekrar hocam fabrika ayarlarımıza geri çekiyor.
Evet.
Yok diyor. Bir günlük nafakan varsa o günü ye bakalım. İkinci günü çıkmayabilirsin. Veya çıkarsın Allah daha fazla infak nafakası size nasip eder, rızık verir. Hocam o yüzden yani düşüncemizi düzeltelim.
Evet.
Yani Mevlana bu konuda çok hassastır. Sen ne düşünüyorsan olsun diyor. Yani
evet.
Huzurlu kendini biliyorsan, ya ben elhamdülillah bir günlük nafakam var canım diyorsan sen işte mutlusun. Diyorsan ki ya 15 senelik nafakam var ama ya 16. sene nafaka bulamazsam diye düşünüyorsan işte yani kaç misli fazla varlığın olduğu halde
evet.
Bir günlük nafakası olan insan senden daha mutlu. Yani iş gelip gidiyor hocam, şükür. Ve şükür de insanın tabii gönlünde olan bir hadise.
Evet, kesinlikle. Yani sadece söz ile şükretmenin bir anlamı yok. İnsan gönlünden o şeyi, teşekkür şeyini, şükran duygusunu gönlünde hissetmesi lazım.
Bir de hocam bu beden dili. Mesela iki insan bir aradasınız. Birisi somurtuk yani şükrediyor ama lisanı haliyle nankörlük içinde sizi rahatsız ediyor değil mi o yani?
Evet, tabii.
Yani aile fertler olabilir, iş arkadaşınız olabilir.
Aynen öyle.
Bir misafiri lokantaya götürürsünüz.
Evet.
Adam yani lokantayı beğenmeyebilir beklentisinden dolayı.
Yani işte mesela şükrün tersi hocam şey ya, nankörlük ya. Yani nankörlük ne kadar insan ilişkileri üzerinde bozucu bir etkidir yani.
Hocam şöyle bir şey bitirelim istersen. Nankörlük en büyük ahlaksızlıktır diyor.
Evet.
Birisi, ben çok hoşuma gidiyor.
Doğru, çünkü yani yaradana karşı nankörlük, insana karşı nankörlük. Yani ne yani? Ne?
Eyvallah. Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Muhterem dinleyicilerimiz. Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programını burada kapatıyoruz. Lütfen bizi takip etmeye devam edin. Hoşça kalın efendim.